Ayrım 19, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 167. William Webster öğleden sonra Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Brent Scowcroft ile konuştu ve o da konuyu Başkan Bush'a götürdü. Webster'a ne istediği soruldu ve istediğini yapma yetkisi verildi. Dışişleri Bakanı James Baker da işbirliğine girdi. Dışişleri o gece Tel Aviv'e acil bir istek iletti. O sırada İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı yakışıklı, zarif, kır saçlı bir diplomat olan Benjamin Netanyahu idi. Benjamin Netanyahu üçüncü kuşak sabraydı ve eğitiminin bir kısmını Amerika'da görmüştü. Açık sözlülüğü, iyi konuşması ve tutkulu yurtseverliği de Yitzhak Shamir'in Likud hükümet üyesi ve Batı basın önünde İsrail'in ikna edici sözcüsüydü. Netanyahu iki gün sonra 14 Ekim'de Washington'a geldi. Dışişleri Bakanlığı çok önemli bazı görüşmeler için kendisini çağırtmıştı. Netanyahu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Lawrence Eagleburger'la 2 saatlik özel konuşmaları sırasında Orta Doğu'da 2 Ağustos'tan o yana değişiklikleri genel olarak gözden geçirmeden başka bir konu açılmayınca daha da çok şaşırmıştı. Konuşmalardan şaşkın bir halde çıktı ve gece uçağıyla İsrail'e dönmeye karar verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan çıkarken bir yardımcı eline pahalı bir kartvizit sıkıştırdı. Kartın üst köşesinde bir arma vardı ve zarif bir el yazısıyla "Her ikimizin ülkesi ve halkları için çok önemli bir konuyu konuşmak üzere bir ziyaret yapmadan Washington'dan ayrılmamasını rica ediyordu." Netanyahu imzayı da adamı da tanıyor ve o yazıyı yazan elin gücünü ve servetini biliyordu. Kart sahibinin limuzini kapıda bekliyordu. İsrailli bakan hemen kararını verdi. Sekreterine otele gidip bavullarını almasını ve 2 saat sonra kendisine Georgetown'da adresini verdiği evde bulmasını söyledi. Oradan doğruca havaalanına gideceklerdi, sonra da arabaya bindi. Evi daha önce hiç görmemişti ama tahmin ettiği gibi M sokağının lüks kesiminde Georgetown Üniversitesi'ne 300 metre uzaklıktaydı. Netanyahu, nadir tablolar ve kitaplarla döşenmiş kütüphaneye girdikten az sonra ev sahibi içeri girerek elini uzattı. "Sevgili Bibi, bana ayıracak zaman bulduğun için ne kadar sevindiğimi bilemezsin." Saul Nathanson hem bankacı hem maliyeciydi. Serveti üzerinde fazla durmadığı için boyutları bilinmezdi. Ancak duvarlardaki Van Dyck ve Bruegel'ler kopya değildi ve yardımsever kuruluşlara yaptığı bağışlar, ki bunların bazıları İsrail'de, efsane olmuştu. Nathanson konuğunu gürül gürül yanan şöminenin önündeki koltuklardan birine oturttu. Bir İngiliz uşak gümüş bir tepsi içinde 2 kadeh ve 1 şişeyle odaya girdi. "Konuşurken 1-2 yudum içmek zevkli olur diye düşündüm dostum." Uşak 2 lalik kristal kadehe kırmızı şaraptan doldurdu. İsrail'de bir yudum aldı. Nathanson kaşını kaldırdı. "Mükemmel," dedi Netanyahu. "Chateau Mouton Rothschild 61 kolay elde edilebilir bir şarap değildi ve lıkır lıkır içilmezdi." Uşak şişeyi yakınlarına bırakıp çekildi. Saul Nathanson konuşmak istediği konuya birdenbire girecek kadar kaba bir insan değildi. Önce konuşma mezeleri sunulmalıydı, sonra da Orta Doğu. "Savaş olacak," dedi. "Hiç kuşkum yok," dedi Netanyahu. "Ve savaş bitene kadar pek çok genç Amerikalı ölecek. Ölmeyi hak etmemiş gençler. Bu sayıyı mümkün olduğu kadar aza indirmek için elimizden geleni yapmalıyız, değil mi?" "Elbette." Adam nereye varmak istiyordu? İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı gerçekten de bir şey anlamış değildi. Nathanson ateşe bakarak "Saddam bir felakettir," dedi. "Onu önlemek gerek ve komşularından çok İsrail için bir tehdittir." "Biz bunu yıllardır söylüyoruz ama nükleer reaktörünü bombaladığımızda Amerika bizi kınadı." Nathanson önemsiz bir şeymiş gibi elini salladı. "Carter dönemindeydi o. Sadece gösteriş için olduğunu biliyoruz. Bunu ikimiz de biliyoruz. Benim Körfez'de asker olan oğlum var." "Bilmiyordum. Umarım sağ salim döner." "Teşekkür ederim Bibi. Çok teşekkür ederim. Her gün dua ediyorum. Tek oğlum. Ben şu anda aramızdaki işbirliğinin tam olması gerektiğine inanıyorum." "Kesinlikle." İsrail'i kötü haberlerin gelmekte olduğunu hissediyordu. Kayıpları asgariye indirmek için, bunun için yardımını rica ediyorum Bibi. İkimiz de aynı taraftanız değil mi? Ben hem Amerikalıyım hem de Yahudi. Bunları dile getirdiği sıralama aralarındaki havada asılı kalmış gibiydi. Ben de İsrailliyim ve Yahudiyim diye mırıldandı Netanyahu. Onun da kendi sıralaması vardı. Doğru dedi Maliyeci ama burada öğrenim gördüğün için nasıl diyeyim, Amerikalıların kimi zaman ne kadar duygusal olduklarını bilirsin, açık konuşabilir miyim? Çok iyi olur diye düşündü İsrail'de. Kayıpları asgaride tutmak için en küçük bir şey yapılacak olursa ben ve yurttaşlarım buna katkıda bulunan herkese sonsuza kadar minnet duyacağız. Sözün geri kalan kısmı söylenmemişti ama Netanyahu bunu anlayacak kadar deneyimli bir diplomattı. Eğer bu kayıpları arttıracak bir şey yapılırsa Amerika'nın belleği uzun, intikamı kötü olurdu. Benden istediğin nedir diye sordu. Saul Nathans'ın şarabı yudumlayarak ateşe baktı. Anlaşıldığı kadarıyla Bağdat'ta biri varmış, kod adı Jericho olan biri. Nathanson sözünü bitirdikten sonra düşünme sırası uçağına yetişmek için hızla havaalanına giden Dışişleri Bakan Yardımcısına gelmişti. 9. Bölüm. Mike Martin barikata Muhammed İbn Kasım sokağı ile 4. çevre yolu kavşağında rastladı. Uzaktan barikatı gördüğünde U dönüşü yapıp geldiği yöne gitmeyi düşündü. Ancak yolun iki yanında Iraklı askerler vardı ve U dönüşü yapmak için yavaşlamak, onların silahlarına hedef olmak demek olacaktı. Yola devam edip önündeki araba kuyruğunun arkasına takılmaktan başka çaresi yoktu. Başkent Kuveyt'ten geçerken barikatların kurulduğu ana yollardan kaçınmaya çalışmıştı. Ama kenti daire şeklinde kuşatan altı çevre yolundan herhangi birinden çıkış sadece büyük kavşaklarda mümkündü. Sabah trafiği arasında kaybolacağını ve Iraklı askerlerin de sıcaktan korunmak için çekilmiş olacaklarını ummuştu. Ancak Ekim ortalarında hava epey serinlemişti ve yeşil bereli özel güçler hiçbir işe yaramayan halk ordusundan çok farklıydı. Böylece Volvo arabasının direksiyonunda oturup beklemeye başladı. Çöle girip de patlayıcıları ve silahlarını gömdüğü yerden çıkardığında gece yarısıydı. Sabah şafak sökerken de cipe yüklediği teçhizatı Volvo'ya aktarmıştı. Güneşin Iraklıları gölgeye sığınmaya zorlayacağını düşündüğü saat gelene kadar garajda arabanın içinde kestirmişti de. Garajdan çıkarken böylesine değerli bir arabaya çok geçmeden el konacağını biliyordu. Son olarak üstündeki kirli bedevi entarisini çıkarmış, üzerine kuvvetli bir doktorun temiz beyaz entarisini geçirmişti. Önündeki arabalar adım adım ilerideki beton dolu varillere doğru ilerliyorlardı. Askerler kimi zaman sürücünün belgesine şöyle bir bakıp geçmesini işaret ediyorlar, yüklü olanlar ise araştırılmak üzere kenara çekiliyordu. Mike'ın arkasında ise iki büyük tahta sandık vardı ve içindekiler de kendisinin hemen amama teslim edilmesini sağlardı. Martin ön sıraya geldiğinde asker sandıkları görünce kenara çekmesini işaret etti ve orada duran arkadaşına seslendi. Martin'in indirdiği camın yanında yeşil bir üniforma belirdi. Sakalı uzamış bir baş içeri uzandı. "Dışarı," dedi asker. Martin arabadan inip doğruldu, adama bakıp saygıyla gülümsedi. Asker arka kapıyı açıp sandıklara bakarken yanlarına sert yüzlü bir çavuş yaklaştı. "Kağıtların," dedi çavuş. Martin'in uzattığı kimlik kartına, sonra da Martin'in yüzüne baktı. Karşısındaki İngiliz subayı ile resimdeki El Halife şirketinin müstahdeminin yüzü arasında bir fark görmüş olabilirse de bunu belirten bir hareket yapmadı. Kart bir yıl önce verilmişti ve bir insan bu sürede kısa bir sakal uzatabilirdi.
Doktor musun?
Evet çavuş, hastanede çalışıyorum.
Hangi hastanede?
Jahra yolundaki hastanede.
Nereye gidiyorsun?
Dasman'da amiri hastanesine.
Çavuş fazla okumuş bir insan değildi ve onun kültüründe bir doktor çok okumuş önemli bir insandı. Homurdanarak arabanın arkasına yürüdü. Aç dedi.
Martin arka bagaj kapağını açıp başları üstüne kaldırdı. Çavuş iki sandığa baktı. Bunlar nedir?
Örnekler çavuş. Amiri'deki araştırma laboratuvarına götürüyorum. Aç. Martin cebinden birkaç küçük anahtar çıkardı. Sandıkların ikişer kilidi vardı. Martin anahtarlarla oyalanırken bu sandıkların frigorifik olduğunu biliyor muydunuz?
Frigorifik mi? Çavuş bilmediği bu sözcük karşısına şaşalamıştı. Evet çavuş, içleri soğuktur. Kültürleri düşük ısıda tutarlar. Böylece hareketsiz kalabilirler. Açmaya korkuyorum. Soğuk hava kaçınca hemen aktif olabilirler. Geri çekilseniz iyi olur.
Çavuş geri çekilme sözü üzerine silahını omzundan indirip Martin'e çevirdi. Kutularda silah olduğundan kuşkulanmıştı.
Ne demek istiyorsun diye sordu.
Martin özür dilercesine omuzlarını silkti.
Özür dilerim ama bir şey yapamam. Mikroplar hemen çevremizdeki havaya karışacaklar. Mikrop mu? Ne mikrobu?
Çavuş hem kendi cehaletine hem de doktorun tavırlarına kızmıştı.
Size nerede çalıştığımı söylemedim mi?
Evet, hastanede çalışıyorsun.
Doğru, tecrit hastanesinde. Bunlar analiz için götürdüğüm çiçek ve kolera örnekleri.
Çavuş bu kere geriye sıçradı, hem de tam iki adım. Yüzündeki izler kaza eseri olmamıştı. Çocukluğunda az daha çiçekten ölüyordu.
Çabuk çek git buradan, lanet herif.
Martin yine özür dileyerek arka kapağı kapattı, direksiyon başına geçti ve arabayı sürdü. Bir saat sonra rehberi kendisine balık deposunu gösterdi ve yükünü Ebu Fuad'a teslim etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Washington. Rapor: Dışişleri Bakanı James Baker. Gönderen: Politik İstihbarat ve Analiz Grubu. Konu: Irak Savaş Mekanizmasının İmhası. Tarih: 16 Ekim 1990. Derecesi: Zata mahsus.
Irak'ın Kuveyt emirliğini işgalinden bu yana geçen 10 hafta içinde Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in elinde olan savaş mekanizmasının durumu, boyutları ve hazırlığı konularında hem biz hem İngiliz müttefiklerimiz çok ciddi bir araştırmaya giriştik. Eleştirmenler her zamanki geriye bakma avantajlarına dayanarak bu tür bir analizin bu tarihten önce yapılmış olması gerektiğini iddia edeceklerdir. Bu doğru olsa da çeşitli analizlerin sonuçları şimdi önümüzdedir ve çok rahatsız edici bir tablo oluşturmaktadır. Irak 1.250.000 askeri, topları, tankları, füze bataryaları ve modern hava kuvvetleriyle Orta Doğu'nun en güçlü askeri kuvvetidir. 2 yıl önce İran'la savaşının İran savaş mekanizmasını komşularını artık tehdit edemeyecek duruma getirdiği tahmin edilmekteydi. İran'ın Irak savaş mekanizmasına verdirdiği hasar da aynı derecede önemliydi. İran'ın Amerikan ambargosunun yarattığı etki nedeniyle hemen hemen aynı düzeyde kaldığı artık açıkça belli olmuştur. Ancak Irak bu 2 yılı çok büyük bir yeniden silahlanma programıyla doldurmuştur. Sayın Bakan, Körfez bölgesinde ve hatta tüm Orta Doğu'da Batı politikasının bir denge kavramına dayandığını hatırlayacaksınız. Burada istikrar ve böylece de statüko ancak bölgedeki hiçbir devletin komşularına tahakküm edebileceği bir durum yaratılmamasına dayanmaktaydı. Konvansiyonel savaş alanında Irak'ın böyle bir gücü artık elde ettiği ve şimdi böyle bir hakimiyete talip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu rapor Irak hazırlıklarının bir başka yönüne ilgi çekmeyi amaçlamaktadır. Büyük bir kitle imha silahları deposu kurulmuş olması ve bunun gerekli uluslararası hatta kıtalar arası sevk sistemleriyle desteklenmesi. Kısacası bu silahların ve hala gelişme aşamasında olanların ve sevk sistemlerinin tümüyle yok edilmemesi durumunda yakın gelecekte bir felaket yer alabileceği anlaşılmıştır. Komisyonuna sunulan raporlarda Irak'ın 3 yıla kadar kendi atom bombasına sahip olacağı ve bunun Bağdat'ın 2000 kilometre çevresinde herhangi bir yere atılabileceği bildirilmiştir. Buna binlerce ton zehirli gaz, antraks, tuaremi ve bir olasılıkla veba da içeren bakteriyolojik savaş potansiyeli de eklenmelidir. Irak mantıklı ve yumuşak bir rejim tarafından yönetiliyor olsaydı bile bu durum yine ürkütücü olacaktı. Oysa Irak şimdi megalomani ve paranoya gibi teşhis edilen iki psikiyatrik durumun pençesinde olan Saddam Hüseyin'in yönetimindedir. Önleyici bir hareket yapılmadığı takdirde Irak, Türkiye'nin kuzey kıyılarından Aden Körfezi'ne, Hayfa'dan Kandahar Dağları'na kadar olan bölgeye sadece tehditle hükmedecektir. Bu açıklamaların sonucu Batı politikasında köklü değişimler olmalıdır. Irak savaş mekanizmasının ve özellikle de kitle imha silahlarının yok edilmesi Batı politikasının en öncelikli hedefi olmalıdır. Kuveyt'in kurtarılması artık önemsiz kalmıştır. Irak'ın Kuveyt'ten tek taraflı bir kararla çekilmesi bu hedefi aksatabilir ve bunun olmaması için gereken her şey yapılmalıdır. Bu nedenle İngiliz müttefikimizle ABD politikası 4 hedefe yönelmelidir. A. Mümkün olabildiğince gizlice kışkırtmalar yapılarak Saddam Hüseyin'in askerlerini Kuveyt'ten çekmesi önlenmelidir. B. Kuveyt'i terk için vermek istediği ödünler geri çevrilmelidir. Bu hareketi bizim planlanan istilamızı ve onun savaş mekanizmasını çökertmemizi önleyecektir. C. Birleşmiş Milletler'in koalisyon güçlerinin hazır oldukları zaman hava savaşına başlamalarına yetki veren 678 numaralı kararı bir an önce çıkarılmalıdır. D. Irak'ı şimdiki ikileminden bir zarar olmadan kurtarmaya yönelik barış planları memnunlukla karşılar gibi görünüp önlenmelidir. Burada en büyük tehlike BM Genel Sekreteri Paris ve Moskova'dır. Bunlar saflıkla yapılması gerekeni önleyecek bir plan ortaya atabilirler. Kamuoyu ise bunun aksinin geçerli olduğuna inandırılmalıdır. Saygılarımızla PİAG. Yitzhak, bu dediklerini yapmak zorunda mıyız? Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te Knesset'teki özel odasında karşısında durduğunda İsrail Başbakanı kendini cüce gibi hissederdi. Çelik kaplı kalın kapıların ardındaki iki nöbetçi içeride konuşulanların hiçbirini duyamazlardı. Kısacık bacakları yere değmeden koltuğunun altında sallanan Yitzhak Shamir karşısındaki adama baktı. Kıvırcık kır saçları altındaki çizgili boksör yüzüyle bir kuzey cücesini andırıyordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı ise her bakımdan başbakandan farklıydı. O kısa, kendisi uzun boydu. O dağınık, kendisi zarif. O öfkeli tabiatlı, kendisi sakindi. Ancak ülkeleri ve Filistinliler konusunda aynı ödünsüz tavra sahip olduklarından Rus doğumlu başbakan kozmopolit diplomatı seçip terfi ettirmekle hiç duraksamamıştı. Benjamin Netanyahu davasını iyi savunmuştu. İsrail'in Amerika'ya ihtiyacı vardı. Amerika'nın bir zamanlar Yahudi lobisi tarafından garanti olan iyi niyeti, şimdi Capitol Hill'de, Amerikan medyasında, bağışlarında, silahlarında, güvenlik konseyinde, vetosunda, kısacası her alanda bir kuşatma altındaydı. Kobe Drorun yönettiği bir tek Iraklı ajan için bütün bunlar tehlikeye atılamazdı. Bu Jericho her kimse onlara versinler dedi. Eğer bu Saddam Hüseyin'in yıkılmasına yardımcı olacaksa bizim için daha iyi. Başbakan homurdanarak dahili telefonuna uzandı. Özel sekreterine General Drorun'u bul ve kendisini burada görmek istediğimi söyle dedi. Hayır, serbest kalınca değil, şimdi. Kobe Drorun 4 saat sonra başbakanın odasından çıktığında öfkeden köpürüyordu. Arabasıyla Tel Aviv'e dönerken kendini hiç bu kadar öfkeli hatırlamadığını düşündü. Başbakanın kendisine hatalı olduğunu söylemesi başlı başına bir şeydi. Ama bir de budala olduğunu söylenmesi. Kobe Drorun bürosuna dönünce Sami Gershon'u arayıp haberi bildirdi. Amerikalılar bunu nereden biliyorlar diye bağırdı. Sızıntı kimden? Bürodan değil dedi Gershon. O profesör mü acaba? Londra'dan yeni döndü. ''Lanet hain, onu mahvedeceğim.'' ''İngilizler adamı sarhoş etmişlerdir.'' dedi Gershon. ''O da övünmüştür. Hasar yapıldı bir kere, şimdi ne yapacağız?'' ''Onlara Jericho hakkında her şeyi söyleyeceğiz. Hayır, bunu ben yapmam. Sharon'u gönder. Toplantı sızıntının olduğu Londra'da yapılacak.'' Gershon bir an düşündü, sonra sırıttı. ''Komik bir şey mi var?'' diye sordu Drorun. Evet, biz Jericho ile bağlantı kuramayız. Bunu bir de onlar denesinler. Herifin kim olduğunu hala bilmiyoruz. Onlar öğrensinler. Biraz talihimiz varsa yüzlerine gözlerine bulaştıracaklardır. Drorun bir an düşündü, sonra o da güldü.
Sharon bu gece gitsin dedi. Biz de ardından bir başka operasyon başlatırız. Adına da Joshua operasyonu deriz.
Neden?
Joshua'nın Jericho'ya yaptıklarını hatırlamıyor musun?
19. ayrımın sonu. Sayfa 177.